bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Büyük Umutlar. Charles Dickens, Can Yayınları, 2. Basım, 2001. Türkçe'ye çeviren Nihal Yeğinobalı. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 9 Haziran 2005. Okuyan Nilgün Toral Akgün. 1812 yılında Portsmouth'ta doğan Charles Dickens, küçük bir memurun 8 çocuğundan ikincisiydi. Zor bir çocukluk geçiren Dickens, ailesiyle 1823'te Londra'ya yerleşti. Ayakkabı boyası yapan bir fabrikada çalışmaya başladı. Londra'nın en yoksul çevrelerinden edindiği izlenimler sonradan romanlarında acı sahneler olarak yer aldı. Bir noterin yanına girip stenografi öğrenmesi Dickens'ın hayatında bir dönüm noktası oldu. Morning Herald gazetesine stenocu parlamento muhabiri olarak girdi, gazetede fıkraları çıkmaya başladı ve 1835'te iki ciltlik ilk kitabı Boz'un Skeçleri yayınlandı. Bu kitabının başarısının ardından 1837'de sipariş üzerine yazdığı Mr. Pickwick'in maceralarını fasikül halinde yayınladı. Bundan sonra eserler birbirini kovaladı. Oliver Twist, Antikacı Dükkanı, Nicholas Nickleby'nin maceraları o kadar beğenildi ki Dickens dünyanın en sevilen yazarlarından biri oldu. 1846'da Daily News adlı bir gazete çıkardı. Dickens'ın ilk romanları mutsuz çocuk temasını tüketmemişti. Canlılığını koruyan anıları 1849'da yayınladığı David Copperfield adlı başyapıtında büyük yer tutar. 1857'de karşılıksız bir aşk yaşayan Dickens, uğradığı hayal kırıklığını 1861'de kaleme aldığı Büyük Umutlar ve 1864'te yazdığı Ortak Dostumuz adlı romanlara aktardı. 1870'te Rochester'da ölen Charles Dickens, geride Edwin Drood'un Esrarı adlı yarım kalmış bir roman bıraktı. İngiliz edebiyatının dev yazarı Charles Dickens'ın 10. romanı Büyük Umutlar, onun en beğenilen, en çok okunan yapıtı. Bu romanında yazar, insanlar arasındaki sevgisizliğe, ikiyüzlülüğe karşı çıkarken, para hırsı ve ayrımcılık üzerine kurulu toplum düzenine de acımasızca saldırıyor. Büyük Umutlar, yazarın canlandırdığı çok renkli, unutulmaz kahramanlarının yer aldığı romanı. Garip bir mirasa konarak Londra'ya gidip beyefendi konumuna gelen köylü genç Pip, eski trajedyalardaki öş ve kahır tanrıçalarını andıran Bayan Havisham, onun evlatlığı ve kurbanı güzel Estella, dalkavuk ruhlu iki yüzlü Pumble Cook amca, eli maşalı abla, bataklıkların korkulu düşü katil Magwitch, ünlü olduğu kadar tuhaf huylu avukat Jaggers, genç köy öğretmeni Biddy, köyün demircisi Joe Gergery. Charles Dickens bu ölümsüz romanında da çirkinliklerin karşısına çıkarken doğa ve insan sevgisiyle dolu bir dünya yaratıyor. Gönlü kara sevda ile gözü yükselme hırsıyla perdelenmiş köy kökenli genç Pip'in büyük umutlarını gerçekleştirebilmenin doğru yolunu ararken yaşadıklarının olağanüstü öyküsüdür bu roman. 1. Soyadımız Pirrip, adım da Philip olduğundan küçüklüğümde bu iki adı bir arada söylemeye bir türlü dilim dönmez, anca Pip diyebilirmişim. Böylece adımı Pip'e çıkarmışım, herkes de beni Pip diye çağıra gelmiş. Soyadımızın Pirrip olduğuna babamın mezar taşı tanıktı. Bir de köy demircisiyle evli olan ablam Bayan Joe Gergery. Babamla anamın kendilerini de resimlerini de görmemiş olduğum için, çünkü daha o çağda fotoğraf icat olunmamıştı, onları gözümün önünde canlandırdığım zaman beliren ve mantıkla zerrece ilişkisi olmayan görüntüler mezar taşlarının esinleriydi. Taşının üstündeki harflerin biçimlerine baka baka babam tıkız tıknaz yapılı esmer bir adammış gibilerden bir garip inanca kapılmıştım. Ve Georgiana, yukarıda adı geçenin karısı diyen cümlenin yazılışıyla akışındansa annemin çilli, hastalıklı, mıymıntı bir kadın olduğu gibi çocukça bir sonuç çıkarmıştım. Ana babamın mezarlarının yanı başında eşit aralıklarla dizili duran, her biri de üçer karış uzunluğunda olan o beş tane küçük taş kutuya gelince, insanların yaşayabilmek uğruna giriştikleri evrensel çabadan daha başlangıçta vazgeçmiş olan beş minik kardeşimin kutsal anısıydı bunlar. Ben de taşlara baktıkça bütün bu küçük kardeşlerimin sırt üstü, elleri ceplerinde olarak doğmuş, yaşadıkları sürece ellerini ceplerinden hiç çıkarmamış olduklarına sarsılmaz bir inançla bağlıydım. Köyümüz ırmak boyunda bataklık bir yerde kurulmuştu. Irmağın dönemeç yaptığı yörede denizden 30-40 kilometre uzaklıktaydık. Şimdi düşünüyorum da çevremdeki şeylerin nitelikleri konusunda en canlı, en geniş kapsamlı izlenimi edinmem soğuk bir günün ikindi saatine rastlar. Hala dünmüş gibi aklımda olan o günün bitimine yakın ayaz bir saatteydi. İçinde bulunduğum bu dikenlere boğulmuş, ıssız, bakımsız yerin kilise avlusundaki mezarlık olduğunu, bu köyde oturanlardan Philip Pirrip ve Georgiana, yukarıda adı geçenin karısının ölmüş, bu mezarlıkta gömülmüş olduklarını ve yukarıda adı geçenlerin yavruları Alexander, Bartolomeo, Abraham, Tobias ve Roger'ın da ölmüş, bu mezarlıkta gömülmüş olduklarını kesinlikle anlayıp öğrendim. Gene kesinlikle anlayıp öğrendim ki mezarlığın gerisinde uzanan kanallar, setler, set kapıları, köprüler, tümseklerle dilimlenmiş, tümseklerin üstünde otlayan sığır sürüleriyle beleklenmiş olan ıssız, pusarık, yabanıl düzlük, bataklık denilen yerdir. Bataklığın gerisindeki o alçak kurşuni çizgi ırmaktır. Delice saldıran azgın rüzgarların ini olan o yabanıl korkunç uzaklık ise denizdir. Bütün bunlardan korkmaya, bu yüzden de tiri tiri titreyerek ağlamaya başlayan şu küçük çıkın deseniz, Pip'tir. Kes zırıltıyı be diye müthiş bir sesin gürlemesiyle birlikte kilise sundurmasının yanından mezarlığın arasından bir adam fırlayıvermişti. Kes sesini yoksa kıtır kıtır keserim seni kerata. Kaba sava boz paçavralara bürünmüş, bacağının birinde kocaman bir demir parçası sürüyen korkunç bir adamdı bu. Ayakkabıları paramparça, şapkasız başına eski püskü bir bez dolamış bir adam. İliklerine dek ıslanmış, tepeden tırnağa çamura bulanmış, taşlardan kayalardan bacakları yara bere içinde kalmış, dört bir yana dikenler yapışmış, sırtındakiler çalı çırpıya takılmaktan lime lime olmuş bir adam. Soğuktan titreyerek topallaya topallaya yürüyen, gözlerini devire devire homurdanan bir adam. Üşümekten dişleri birbirine çarparak çenemi tutup yüzümü şöyle bir kaldırınca tüylerim diken diken olarak yalvardım. ''Ne olur kesmeyin kafamı efendim, ne olur yapmayın.'' ''Adın ne senin?'' dedi adam. ''Çabuk söyle.'' ''Pip, efendim.'' Adam yüzüme dik dik bakarak ''Ne dedin?'' diye sordu. ''Doğru dürüst konuş bakayım. Evin neresi?'' ''Parmağınla göster.'' Irmak bükümünden 1,5 kilometre kadar uzaklıkta rüzgardan kelleşmiş kızıl ağaçların arasındaki düzlükte kurulu olan köyümüzü gösterdim. Adam beni şöyle bir ters ters süzdükten sonra tuttuğu gibi baş aşağı çevirerek ceplerimi boşalttı. Bir topak ekmekten başka bir şey çıkmadı ceplerimden. Gözlerimin önünde kilise gene yerli yerine dönünce adam öyle güçlüydü, beni de öylesine birdenbire ters döndürmüştü ki kiliseyi de tepe taklak getirmişti. Kuleyi ayaklarımın dibinde görmüştüm bir an. Dediğim gibi kilise gene eski durumuna dönünce kendimi bir mezar taşının üstüne oturmuş tiril tiril titrer buldum. Adamsa cebimde bulduğu ekmeği kıtlıktan çıkmışçasına gövdeye indiriyordu. Dudaklarını şapırdatarak seni köpoğlusu diye söylendi, amma da tombul yanaklarım var be. Gerçi o sırada yaşıma göre cılız çelimsiz sayılırdım. Gene de yanaklarım tombulmuş demek. Adam başını bana gözdağı verircesine sallayarak ''Tanrı canımı alsın ki yiyesim geliyor yanaklarını'' diye söylendi. ''Şöyle şapur şupur ne de güzel yenir ya.'' Tanrı vere de böyle bir şey yapmaya diye içimden geçirdiğim dileği adama olanca ciddiliğimle söyledim. Beni oturtmuş olduğu mezar taşına sıkı sıkı sarılmıştım hem düşmemek hem de ağlamamak için. ''Sen bana bak hele'' dedi adam. ''Anan nerede senin?'' ''Şuracıkta efendim'' dedim. Adam irkilerek o saat bir koşu kopardı. Birkaç adım koştuktan sonra durup arkasına baktı. O zaman ben çekinerek ''İşte şurada'' diye açıklamada bulundum. Ve Georgiana, ''Benim annem o işte.'' Adam ''Ya'' diye döndü yanıma geldi. ''Ananın yanı sıra yatan da baban mı yoksa?'' ''Evet efendim'' dedim. ''O da o. Bu köyde oturanlardan.'' ''Vay anasını'' diye adam dalgın dalgın söylendi. Sonra ''Kimle oturuyorsun sen?'' diye sordu. ''Diyeceğim, iyiliğim tutar da sağ bırakırsam kimin yanına gideceksin? Sağ bırakacağıma daha karar vermiş değilim ya, o başka.'' ''Ablam var efendim. Bayan Joe Gargery. Demirci Joe Gargery'nin karısı efendim.'' Adam ''Demirci ha'' diyerek kendi ayağına bir göz attı. Bir bacağına bir de bana birkaç kez kötü kötü baktıktan sonra üstünde tünediğim mezar taşına adam akıllı sokuldu. Beni iki kolumdan kavradığı gibi arkama doğru yatırabildiğince yatırdı. Gözleri olanca keskinlikleriyle gözlerime dikilmiş, benim gözlerim de çaresiz, ürkek onun gözlerine takılıp kalmıştı. Adam sen hele bir bana bak bakalım dedi. Canını bağışlayacak mıyım yoksa bağışlamayacak mıyım? Sorun bu. E denen şey nedir bilir misin sen? Evet efendim. Kumanya bilir misin? Evet efendim. Adam her sorudan sonra daha bir umarsızlık ve tehlike duygusu aşılamak için olacak beni daha da arkaya kanırtıyordu. E'ye bulup getireceksin bana dedi. Bastırdı beni arkaya doğru bastırabildiğince. Kumanya getireceksin dedi. Daha da yatırdı. Yoksa ekmek çarpsın, yüreğinle ciğerini deşerim ha senin. Beni gene geriye doğru ittirdi. Ödüm kopmuştu. Öyle de başım dönüyordu ki ona sımsıkı sarılarak. Kuzum dik durmama izin verirseniz belki içim dışıma çıkmaz. O zaman da sizin söyledikleriniz daha iyi aklıma girer sanıyorum efendim dedim. Bu kez adam beni öylesine bastırdı ki karşımda kilise kulesinin tepesindeki fır döndü horozun üstünden çevrilerek takla attı sanki. Derken adam beni gene kollarımdan sımsıkı kavramış olarak taşın üstünde doğrulttu. Kanımı donduran şu sözlerle konuşmasını sürdürdü. Sen şimdi yarın sabah erkenden bana bir iğe ile biraz kumanya getireceksin. Topunu birden alıp bana şu karşıki eski cephaneliğe getireceksin. Bu dediklerimi yapar da ağzını açıp kimselere şöyle bir adam gördüm demezsen, değil beni başka kimseyi gördüğünü kimseye sezdirtmezçe çıkartmazsan canını bağışlarım senin. Yok, hele becerme söylediklerimi ya da dediklerimden biraz dışarı çık, istersen nah şu kadarcık bile çıkayım de, o zaman ciğerinle yüreğin deşirip kebap edilerek yenilecek. Şimdi sen beni yalnız sanıyorsun ya, gel gelelim işin iç yüzü hiç öyle değil. Benimle birlikte gizlenen bir genç bay var ki, Tanrı vermeye, onun yanı sıra hani ben zemzemle yıkanmış gibi kalırım. Benim şu ettiğim lafları duyuyor şimdi o genç bay. Kendine özgü yöntemleri vardır o bayın kendisinin. Olan çocukların yüreklerini, ciğerlerini deşip çıkarmak da birebirdir. Ondan saklanmaya çalışmak da boşunadır. İstediğince kapını kilitle, sıcacık yatağına gir yat, hatta büzül iyice yorganı başına çek. Tehlikeyi atlattım gayri ele geçmem sanırsın ama boş. O genç bay usulcacık sürüne sürüne gelir seni bulur deşiverir karnını. Dahası da var, demin bile sana ilişmesin diye ben ettim gönlünü hem de zorlukla. Göbeğim çatlıyor onu senden uzak tutmak için, anladın ya. Ne diyorsun şimdi bakalım? Ne diyeceğim? Ertesi sabah istediği E ile toparlayabildiğim 3-5 lokma yiyeceği alarak erkenden cephaneliğe getirip ona vereceğimi söyledim. Adam sözümde durmazsam Tanrı baba beni çarpıp canımı alsın de diye buyurdu. Böylece yemin ettim. Bunun üzerine o da beni taştan aşağı indirdi. Sakın ha unutayım deme yapacağın işleri diye son bir uyarıda bulundu. O dediğim genç bayı da hiç aklından çıkarma. Hadi şimdi koş evine git. Hayırlı geceler efendim diye kekeledim. Adam gözlerini çevresindeki o soğuk rutubetli bataklarda gezdirerek amma da hayırlı gece ha diye söylendi. Kurbağa olmak varmış ya da sülük. Bir yandan da o titreyen gövdesini dağılıp gitmekten korurcasına iki koluyla sımsıkı sararak topallaya topallaya kilisenin alçacık duvarına doğru yürüdü. O yeşil tümsekleri bürümüş olan pıtraklı ısırgan çalıların fundaların arasından dikenleri sakına sakına yürürken bana öyle geldi ki mezarlardaki ölüler de onu bacağından tutup çekivermek için uzanıyorlardı. Adam dikenlere değil de ölülerin ellerine takılmamak için öyle sakına sakına yürürmüş gibi göründü çocuk gözlerime. Kilisenin alçak duvarına vardığı zaman bacakları tutuk ağrılıymış gibi bir hantallıkla öte yana atladı, sonra bana bakmak üzere döndü. Onun döndüğünü görünce ben hemen yüzümü köyden yana çevirip bacaklarımı var gücüyle işletmeye giriştim. Biraz sonra bir daha dönüp baktım, adam ırmaktan yana gitmekteydi. Kendi kendini hala kollarıyla sarmıştı. Yağmurdan sular kabardığı ya da gelgit dalgaları bastığı zaman yürünebilsin diye batakla serpiştirmiş duran kocaman taşlardan birinden öbürüne atlaya atlaya yürüyordu. Şu sırada bataklıklar ufukla koşut yönde uzanan bir uzun kara çizgiydi. Ben durmuş adamın ardından bakarken. Irmak da bir uzun düz çizgiydi ama ne o kadar yaygın ne de öylesine kara. Gökyüzü ise alçak, öfkeli, kızıl çizgilerle kapkara çizgilerin birbirine karışmasından oluşmuştu. Bütün bu geniş manzara içinde dikine duran iki tanecik şey var gibiydi ki bunlar da ırmak kıyısındaydı. Biri gemicilere yol gösteren deniz feneriydi, direk üstüne dikilmiş bir fıçıyı andıran hele yakından bakınca pek çirkin görünen bir yapı. Öteki dikey nesne ise eski bir dar ağacıydı. Üzerindeki zincirlere bir zamanlar bir korsanı bağlamışlardı. Deminki adam aksak adımlarla bu dar ağacına doğru ilerliyordu şimdi. Eski çağların o korsanı dirilmiş de kendini gene zincire vurmaya gidiyormuş sanırdınız. Bu düşünce tüylerimi diken diken etti, kanımı dondurdu. Yakınlardaki sığırların da başlarını kaldırarak ona baktıklarını gördüm. Acaba onlar da aynı şeyi mi düşünüyorlar diye merak ettim. Demin sözü geçen o korkunç genç bayı görebilir miyim diye dört bir yana göz gezdirdimse de hiçbir ize belirtiye rastlamadım. Ama içime gene bir korku düşmüştü. Koşmaya başladım, eve varıncaya dek de hiç durmadan koştum.